Bugün dünden itibaren yeni bir vaaz serimiz başlıyor ve Galatyalılara olan mektubu çalışacağız birlikte. Ve onun adı, yani serinin adı kullar değil oğullar. Yani kimiz artık Hristiyanlar olarak bir Hristiyan nedir? Nedir bir Mesih'e iman eden kişi? Biz neyiz yani, kimiz? Hadi bakalım, yani Türk Hristiyan mıyız, Hristiyan Türk müyüz? İngiliz Hristiyan mıyız? Hepimiz batılı mıyız artık? McDonald's'a gidiyoruz çünkü Hristiyan olduk. Demek ki batılı olduk. Tövbe tövbe ya. Doğru. O zaman neyiz, kimiz? Ve aslında Galatyalılara olan mektup bunu çok açık, çok net bir şekilde anlatmaktadır. Ve bunu önümüzdeki haftalar boyunca ayet ayet okuyup anlamaya çalışacağız. Bakalım olacak mı? Ve bugün birinci bölümdeyiz. Okuyacağız Galatyalılar 1'den 9'a kadar. Bu Tanrı'nın sözü. Onu ciddiye alıyoruz. İnsanlarca ya da insan aracılığıyla değil. İsa Mesih ve onu ölümden dirilten Baba Tanrı aracılığıyla elçi atanan ben Pavlus'tan ve benimle birlikte olan bütün kardeşlerden Galatya'daki kiliselere selam. Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun. Mesih, babamız Tanrı'nın isteğine uyarak bizi şimdiki kötü çağdan kurtarmak için günahlarımıza karşılık kendini feda etti. Tanrı'ya sonsuzlara dek yücelik olsun. Amin. Sizi Mesih'in lütfuyla çağıranı bırakıp değişik bir müjdeye, böylesine çarçabuk dönmenize şaşıyorum. Gerçekte başka bir müjde yoktur. Ancak aklınızı karıştırıp Mesih'in müjdesini çarpıtmak isteyenler vardır. İster biz, ister gökten bir melek size bildirdiğimize ters düşen bir müjde bildirirse lanet olsun ona. Daha önce söylediğimizi şimdi yine söylüyorum. Bir kimse size kabul ettiğinize ters düşen bir müjde bildirirse ona lanet olsun. Wow. Yani şimdi elçi Pavlos çok öfkeli burada. Çok sinirli burada, tamam mı? Neden acaba? Birazdan keşke kendilerini hadım etseler diyecek. Ey akılsız Galatyalılar diyecek. Lanet okuyor. Galatyalılar mektup kısa, öz ve çok ateşli, çok keskin bir mektup. İnsanları yakıp değiştiren bir mektup. Ve bence bunu çalışırken bizim yüreklerimizi de yakacak ve değiştirecek. Martin Luther'ın en sevdiği bölümüydü. Luther şöyle dedi. Galatyalılara mektup benim mektubum. Onunla evlendim. O benim eşimdir dedi. Yani onunla yatıyorum, kalkıyorum sabahları. Luther sürekli bu mektubun üzerine çalışıyordu. Neden? Bunun etkisi, bunun özelliği nedir? Pavlus niye bu kadar öfkeli? Niye bu kadar ateşli bir mektup yazıyordu acaba? Hikaye şöyle gelişti. Barnaba ile Pavlus Antakya'daydılar. Pavlus zaten Tarsuslu, yani şu topraklardan geldi. O zaman ilk şey budur. Hristiyanlık batılı bir din değildir. Bu mektup yani bu topraklarda yazıldı. Şimdi Pavlus ve Barnaba birlikte Antakya'daki kiliseden geldiler Anadolu'ya müjdelemeye. Ve Mesih hakkında bildiriyordu insanlara. Ve nereye geldiler ilk olarak? Kıbrıs'a geldikten sonra, yani benim memleketime geldikten sonra, ilk olan Kıbrıs, tamam mı? İşte. Ondan sonra buraya geldiler. Konya'ya, Listra'ya, Pisidya'daki Antakya'ya geldiler. Müjdeyi bildirdiler ve kiliseler kurdular orada. Sonra Antakya'ya döndüler. Milletten sonra 48. yılıydı. Milletten sonra 48. Şimdi Antakya'ya döndükten sonra, o zaman kiliseler kurdular, imanlılar toplulukları kurdular. Sonra Kudüs'ten birkaç İsrailli Hristiyan Galatya'ya geldiler ve Galatya'daki imanlılara şöyle dediler. Wow, iman etmişsiniz. Çok iyi, çok sevindik. Çünkü biz Yahudiyiz, yani İsa bizdendir. Hristiyanlık bizden. Siz Yahudi değilsiniz, yine de iman etmişsiniz. Bravo, sizi kabul ediyoruz ama bir başlangıç oldu sadece iman etmeniz. Şimdi buna birkaç kural ilave etmemiz gerekiyor. Birkaç şart. Yani Tanrı sizi olduğunuz gibi kabul ediyor da, şimdi olduğunuz gibi kalamazsınız. O zaman birkaç kural getirdiler. 10 buyruğa uymalısınız. Bütün eski antlaşmaya, buradaki bütün yasalara uymalısınız. Şunu yapacaksınız, sünnet olacaksınız. Şimdi sizin yediğiniz yemekler var ya, domuz eti falan. Onlar artık murdar. Tamam mı? Artık sizi biraz Yahudileştirelim. Tamam mı? Yani müjde, kurtuluş müjdesi, lütuf müjdesi sizin için güzel bir başlangıçtı, bir ABC diyelim. Ama şimdi gerisini de getirelim size. Bunları da ilave edelim sizin inandıklarınıza. Ve bu yüzden Pavlos çok çok sinirleniyor. Neredeyse lanet okuyor. Lanet okuyor zaten. Neden? Çünkü Pavlos için ve bizim için müjde artı herhangi bir şey eşittir gayri bir müjde. Gayri müjde. Müjdeden başka. Müjdeden yoksun. Ne diyor? Ayet 6. Sizi Mesih'in lütfuyla çağıranı bırakıp değişik bir müjdeye. Bak, bu sadece ilave bir şey değil. Değişik bir müjde. Bambaşka bir şey. Bu Hristiyanlık değildir. Pavlos demek istiyor. Değişik bir müjdeye böylesine çağır çabuk dönmenize şaşıyorum. Gerçekte başka bir müjde yoktur. Lütuftan başka bir şey yok burada. Ancak aklınızı karıştırıp Mesih'in müjdesini çarpıtmak isteyenler vardı. Bu adamlar zaten bunu yapıyor. Bak, biz Kudüs'ten geldik. Yani merkezden geldik. Bizi dinleyin. Bu Pavlos kim ki? O adı Anadolu. Tamam mı? Tarsus'tan geldi. O, biz merkezden geldik. Biz Mesih'in toprağından geldik. Bize inanın demek istiyorlar. Ama Hristiyanlığın bir merkezi yoktur. Müjde nedir? Tanrı senin yüreğinde yaşıyor. Sen nereye gidersen merkez oradadır. Merkez yok. O zaman Pavlos çok çok sinirleniyor. Ne diyor? İster biz ister gökten bir melek size bildirdiğimize ters düşen bir müjde bildirirse lanet olsun ona. Yani müjde artı herhangi bir şey eşittir gayri müjde. Müjdeden yoksun. Müjdeden başka. Başka bir müjde. Başka bir din. Başka bir Hristiyanlık. Bu Hristiyanlık değil. Ve bu bizim için çok çok çok önemli. Neden önemli? Çünkü çarmıhta bir değiş tokuş yaşandı. Müjde nedir? Çarmıhta bir değiş tokuş yaşandı. Şimdi bu benim defterim. Kendi doğruluğum. Hata, günah, eksiklikle dolu bir defter, benim defterim. Tamam mı? İyilik yapmak istesem bile yapamıyorum. Bu benim defter, benim rekorum. Tamam mı? Bu Mesih'in defteri. Mesih'in doğruluğu. Bu defter Mesih'in mükemmel olan rekorla dolu. Tam mükemmeliyet. Tam iyilik. Hiçbir günah işlemedi. Hiçbir hata yapmadı. İsa Mesih baştan beri doğrudur, kutsaldır, lekesizdir, kusursuzdur. Tanrı'nın isteğini %100 bir şekilde yerine getiren İsa Mesih'tir. Onun doğruluğu. Çarmıhtan ne oldu? Bir değiş tokuş oldu. Mesih beni sevdiği için, beni kurtarmak istediği için benim defterimi aldı. Benimle defterleri değiştirdi. Bana onun doğruluğunu verdi. Ve benim defterim çarmıha çakılarak çakılmayacak. Neyse. Tamam. Benim defterim Mesih'e verildi. Sanki benim günahlarımı o işlemiş gibi. Benim eksiklerimi o yapmış gibi. O benim hak ettiğim cezamı çekti. Çarmıhta ölerek. Ne diyor Pavlus? Diyor ki aleyhimizde yazılan her şey çarmıha çakılarak ortadan kaldırıldı. O zaman benim suçlarım artık yok oldu. Neden yok oldu? Çünkü Mesih onun cezasını çekti tam bir şekilde. Benim defterim gitti. Ve bazen tamam biz buna razıyız. Anladık bunu. Değil mi? Yani günahların bağışlandı Mesih'in kanı aracılığıyla. Hamdolsun. Ama normalde bazen ne düşünüyoruz? Bu hala elimde. Silindi günahlarım. Şimdi Tanrı diyor ki sana ikinci bir şans veriyorum. Hadi bakalım bekliyorum senin çabanı. Bekliyorum senin sevabını. Değil mi? Artık tamam yeniden doğdun. Eskisi gitti her şey yeni olmuştur. Şimdi çabala bakalım. Bir emek ver bakalım. Nasıl yaşayacaksın artık? Bazen bunu düşünüyoruz ama bu yanlış. Eski defterim gitti. Mesih bana onun doğruluğunu verdi. Mesih'in kutsallığı bana verildi. Benim yeni yaşamım Mesih'te. Onun doğruluğu beni Tanrı'nın gazabından koruyor. Utancımı örtüyor. Onun üzerine duruyorum. O benim temel kayamdır. Mesih'in doğruluğu benim her şeyimdir. Artık Tanrı'nın önünde övüncüm ne olacak? Kendimi nasıl savunacağım? Bak bunu yaptım, bunu yaptım diye değil. Mesih bunu yaptı, şunu yaptı diye. Tanrı artık bize baktığında bizim rekorumuzu görmüyor ki. Mesih'in doğruluğunu görüyor. O bizim sayılıyor artık. Handolsun müjde budur. Müjde budur. O yüzden müjde artı herhangi bir şey eşittir bir gayri bir müjde. Çünkü bu insani, ilahi bir gerçek. Kutsal bir gerçek. Bu bize verildi. Öldüğüm size bir öğüt vereceğim. Çünkü hepimiz bir gün öleceğiz. Ne zaman bilemiyoruz. Öldün de ve dirildiğinde, çünkü hepimiz dirileceğiz. Ve Tanrı'nın önünde durduğunda ne diyeceksin? Kendini nasıl savunacaksın? Ben Mesih'in bana verdiği doğruluğuna işaret edeceğim. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Çünkü bunda övünüyorum artık. Bu benim biletim. Bu benim kutsallığım. Sanki ben bunları yaşamışım gibi benim hesabıma yatırılıyor. Müjde bu. O yüzden müjdeye ilave edilecek bir şey yok ki. Çünkü %100 var ya, %100'den fazla ne olabilir ki? %101 de %100 olmaz. Ve ilave etmek istediğimiz zaman sanki eski defterimi elde edip, tamam belki bir şey katabilirim. Ya erken kalkıp dua edeceğim, oruç tutacağım, daha fazla para vereceğim. Tamam artık bir şey yaptım, Tanrı beni sevsin diye. Olmaz ki. Lütuf budur. Bu bize bağışlandı. Şimdi kafalarımıza bir sürü soru işareti var. Çünkü lütuf tehlikeli bir öğretiş. Ve bu mektup tehlikeli bir mektup. O yüzden mesela Luther bunu anlayıp Protestan devrimi yarattı, başladı. Dünyayı değiştirdi. Bu kitabı okuyan, anlayanlar tehlikeli insanlar. Çünkü müjde çok vahşi bir şey aslında. Koşuyor, gidiyor, yayılıyor. Onu kontrol altına alamazsın. Değil mi? Şimdi, onu anladık değil mi? Müjdenin ne olduğunu. Zor ve bir sürü soru işaret var. O zaman neden iyilik yapalım ki? Peki gidelim günah işleyelim o zaman. Değil mi? İsa çarmıhta tamamlandı diye bağırdı. Tamamlandı. Ne demek? Bu kelime finansal dünyadan türenmiş bir kelime. Tam ödeme yapıldı. anlamına geliyor. Tamam, yani borcunuz sıfırlandı. Borcunuz vardı, ödendi, şimdi kalmadı. Tamam mı? O zaman eğer Tanrı bizden bir ek ödeme daha beklerse, bu adaletsizliktir. Bizim başka ödeyeceğimiz bir şey kalmadı. İsa hepsini yaptı. Bizim kurtuluşumuzda bizim bir katkımız olmuyor. Bizim kutsallığımıza bir katkımız olamaz. Mesih her şey yaptı, tamamlandı. Bazen kurtuluş müjdesi sık sık bir tohuma benzetiliyor İncil'de. Bir hardal tanesi düşünün. İsa Mesih bunu anlattı zaten. Bir hardal tanesi, en küçük tohum. Tamam mı? Ve bundan, bunu ektikten sonra bundan koskoca bir ağaç geliyor. Nereden geliyor ağaç? Nereden geliyor? Yapraklar, dallar, her şey bilmem ki. Hepsi bu tohumun içinden başlıyor. Yani tohuma hiçbir şey ilave etmiyorsun. Tamam, güzel bir gübre olsun, güzel bir sulama olsun. Ama aslında tohumla, bu DNA'yla hiçbir şey karıştırmıyorsun. Buradaki gördüğünüz her şey bu tohumdan geliyor. Aynı şekilde müjde. Sadece bir ABC değildir. A'den Z'ye kadar gerekli olan her şey bu kurtuluş müjdesinde. Bu değiş tokuşunda. Çünkü müjde yüreğine ekildi mi? Şimdi gerekli olan kutsallık için, Tanrı'nın yolunda yürümek için, Tanrı'ya hoşnut etmek için, Tanrı'ya yakınlaşmak için gerekli olan her şey, seni kusursuz ve lekesiz kılmak için her şey o müjdenin içinde var. Zamanla ortaya çıkacak. Zamanla bak. Benim bahçemde bir elma ağacı diktim. Her gün gidip meyve bekliyordum. Ya biraz beklemem gerekiyordu herhalde. Değil mi? Ve bazen öyleyiz. Bütün meyve aniden istiyoruz. Ama bir tohum var. Bir gün sen %100 kutsal bir şekilde Tanrı'nın egemenliği için meyve vereceksin. Zaman içinde. Dayanma gücü lazım. Sen bile. Amin. 2. Petrus 1.3, kendi yüceliği ve erdemiyle bizi çağıranın tanrısal gücü, kendisini tanımamız sonucunda yaşamamız ve Tanrı yolunda yürümemiz için gereken her şey bize verdi. Verdi. Müjde aldığımız zaman gereken her şey aldık. Olgunluk için, önderlik için, kutsallık için. Müjdede, o tohumda. Galatalılar 3.3, biraz sonra Pavlus ne diyecek? Bu kadar akılsız mısınız? Diye soruyor. Ruhla başladıktan sonra şimdi insan çabasıyla mı bitirmeye çalışıyorsunuz? Yani müjde sadece bir ABC değil, bir başlangıç değil. Ona ilave edecek bir şey yoktur. Müjde imanımızın, inancımızın A'den Z'ye kadar. Tanrı'dır sendeki işi başlatan, kendisi de onu tamamlayacaktır. O zaman kurtuluş müjdesine neler eklemeye çalışılır? Bazen, yani müjde artı herhangi bir şey. Şimdi bu adamlar Kudüs'ten geldiler, birkaç şart koşuyorlardı, birkaç ilave kural getiriyorlardı. Tamam mı? Herkes bunu yapıyor. Biz bile onu yapıyoruz. Mesela ne? Birinci örnek, müjde artı kurallar. Tamam mı? İman ettin. Ama şimdi şunu yapmalısın. Şunu da yapmalısın. Kiliseye gel her pazar günü. Ondalığını ver. Hizmet et. Ki Tanrı seni sevsin. Doğru mu? Derler. Bunu sık sık diyorum. Lütuf tamam bir giriş olarak. Şimdi birkaç kural. Mesela bazı öğretişlere göre 10 buyruk var ya, 10 buyruğa uymalısın. O doğru bir öğretiş mi acaba? Peki burada 10 buyruğa uyan var mı? Tamam. Dün cumartesi günüydü. Yani 10 buyrukta Şubat günü tutacaksın ya. Şubat ayı tutacaksın. Şabat. Yani dün cumartesi günü evinden çıkmayan, yemek pişirmeyen, televizyonu açmayan, alışveriş yapmayan var mı burada? Yani tutmuyoruz on buyruğu. Tutmak zorunda değiliz on buyruğu. Neden? Çünkü yasa altında değiliz. Lütuf altındayız. Tehlikeli bir öğretiş mi? Biraz ama doğru. Kutsal kitaba uygun. Aslında Mesih'te olarak on buyruğun içerdiği gereklilikleri aşan bir doğruluğa sahibiz. Onları aşacağız. Bizim kutsallığımız ondan daha yüksek olacak. Ama onun altında değiliz. Ve onu düşünüyorsan eski anlaşmanın rolü anlamamışsın. Ve onu 4. 5. haftada düzelteceğiz. Çok önemli. İkinci örnek. Müjde artı ne? Müjde artı bazı davranışlar. Tamam mı? İman ettin güzel ama artık davranışın şöyle olsun. Örneğin eski İngiliz misyonerlerin ne yazık ki Afrika'ya ilk gittikleri zaman nasıl bir müjde ilan ediyorlardı? Müjde Mesih artı medeniyet. Tamam mı? Yani iman ettin mi? Ne güzel. Ama şimdi o yarı çıplak halde kalamazsın ki. Size güzel İngiliz kıyafetler getirelim. İşte İngiltere'deki teyzeler zavallı Afrikalı çocuklar için güzel İngiliz kıyafetler örtüyorlardı, gönderiyorlardı. Neden? Çünkü artık Hristiyansın. Kıyafetlerin değişmeli. Yani seni İngilizleştirelim. Değil mi abi? Sen orada değildin. Neden sorduğumu bilmiyorum. Değil mi abi? Ve büyük bir hata. İlla büyük bir günah. Çünkü müjde artı medeniyet eşittir gayri müjde. Çünkü müjde ilahi. Ama ilave ettiğimiz herhangi bir şey insani. Böyle bir karışım olmasın. Ben de bazen iman etmiş miydin? Tamam şimdi bunu da yap. Bu şekilde davranmalısın diye duyuyorum. Sürekli. Çok tehlikeli. Dikkat etmeliyiz. Üçüncü örnek. Müjde artı bilgi. O seni kurtaracaktır. Müjde artı bilgi. Mesela vaftizlerimizden birinde geçen yıl. Bizim kilisemizden olmayan bir kardeş vaftiz olacak kadınla konuşuyordu. Sonra bana geldi bu adam. Dedi ki bak bu vaftiz olacak kadın var ya bugün. Kendisiyle konuşuyordum. Eski anlaşmayla ilgili birkaç soru sordum. Yani sınav gibi tamam mı? Hiçbir şey bilmiyor bu kadın. Onu nasıl vaftiz edebilirsin ki? Ne dedim abi? Biz müjde artı bilgi üzerine vaftiz etmiyoruz ki. Kadın tövbe edip Mesih'e iman etti mi? Vaftiz edeceğiz. Bitti. Gerisi hikaye. Hikaye. Müjde artı belli bir tarz. Tamam mı? Bir grup Koreli ve bir grup Hintli imanlı birlikte dua etmeye karar verdiler. Tamam mı? Şimdi herkes biliyor ki Koreliler bu şekilde dua ediyorlar. Ayakta yüksek sesle bilinmeyen dillerle o şarara baba babası girara baba baba. Koreliler hep öyle dua ediyorlar. Tamam mı? Kore'de öyledir. Hintliler yerde oturarak bağdaş şeklinde içlerinden sessizce dua ediyorlar. Hintliler öyledir. Hayal edebiliyor musunuz? İkisi bir arada. Felaket. Ve her grup diğer grubundan rahatsız oldu. Acaba gerçekten imanlı mılar? Ertesi gün tekrar bir araya gelmeye karar verdiler. Koreliler dediler ki Hintlilere, sizin için dua etmek istiyoruz bugün. İşte el koyup şu sessizlik ruhu İsa Mesih'e dilakoviyorum diye dua ettiler. Sonra sıra Hintliler de, onlar da sizin için de dua etmek istiyoruz. Tamam mı? Ya Rab, bu gurultu yapan ruhlara İsa Mesih'e dilakoviyorum. Onlara huzur ve sessizlik ver lütfen. Neden? Çünkü müjde artı tarza güveniyorlardı. Kilise McDonald's gibi değildir. Ben saydım kaç ülkede bir McDonald's'a gittim. Tamam mı? İngiltere'de, Güney Afrika'da, yani gerçekten gidip yedim. Tamam mı? Güney Afrika'da, Hollanda'da, Hindistan'da, Pakistan'da, Dubai'de, Kıbrıs'ta ve Türkiye'de. 8 ülke. Ben McDonald's restorana gittim. Bana yazık aslında. Hep aynı. Koltuklar bile aynı. Kıyafetler bile aynı. Yemekler aynı. Kilise McDonald's gibi değil ki. Her ülkede müjde farklı. Farklı bir tarz. Farklı bir ibadet şekli. Farklı ilahilerimiz. Tamam, bizim amacımız nedir? Amerika'da bir kilise benzemek mi? Tabii ki de hayır. Ve bu arada eğer ben bize batılı bir kilisecilik getirdiysem sizden özür dilemek istiyorum. Çünkü derdimiz ne? Size müjde getirmek. Mesih'le ilgili olan müjde. Türkiye'ye uygun, İstanbul'a uygun olsun. Ama Mesih seni kurtarabilir. Başka bir şey yok. Mesih'e dayanacaksın. İman ne demek? Zor bir kelime. Arapçadan geliyor. Hristiyanlıkta ne demek? Yaslanmak. Trenler var ya, ya da vardı. Artık yok. Ne diyor orada? Kapılara yaslanmayınız. Neden? Tehlikeli. Belki açıp sen de düşersin, değil mi? Kime yaslanıyorsun? Neye güveniyorsun? Mesih'e güven. Onun çarmıktaki işine güven. Başka bir şeye güvenme. Başka bir tarza, başka bir öğretişe değil. Tamam mı? Mesih'e güveneceksiniz sadece. Müjdeye neden sürekli bir şey eklenir? Yani müjde neden yetmiyor bize? Neden sürekli bir şey eklemeye yatkınız acaba? Ve herkes öyle. Neden? Birincisi, kendi kendimizi aklamaya yatkınız. Kendi kendimize güvenmeye yatkınız. Yani sana tamam Mesih'in doğruluğu yeterli senin için dersem, sen %100 ona zor güveneceksin. Neden? Çünkü hepimizde böyle bir meyillilik var. Böyle bir yatkınlık var. Kendi kendimi savunacağım. Kendi kendimi aklayabilirim. Martin Luther şöyle dedi. Eğer güvencin Mesih'in işine dayanmazsa, güvencin kendi işine dayanır. İkisi aynı zamanda tutmasın ki. Kime dayanıyorsun? Kime güveniyorsun? Diyelim ki evim yanıyor. Ve ailem dışarıya kaçtı. Sonra sen geliyorsun. Bu şekilde senin için sonsuz sevgimi göstereceğim deyip evin içine kaçıp ölüyorsan boşu boşuna ölmüş olursun. Çünkü ailem zaten güvende. Ama eğer evim yanıyor ve sen gelip bu şekilde sana sevgimi göstereceğim deyip ailemi, çocuklarımı, eşimi ateşten kurtararak ölürsen bu fedakarlıktır, bu kahramanlıktır. Değil mi? Eğer kendi kendimizi kurtarabilirsek Mesih boşuna öldü. Bu aptallık aslında çarmıh olan. Eğer kendi kendini ahlaklı bir şekilde yaşayarak Tanrı'nın önünde doğru bir kişi olarak getirebilirsen Mesih boş boşuna oldu. Nafiledir. Ama biz kendimizi kurtaramadığımız için Mesih bizim için çarmıhta
kendini feda etti. Kutsallığımıza bir katkımız olabilirse, yücelik kime gidecek? Yani bugün söylediğimiz bütün ilahiler var ya, yücelik, övgü, sana. Neden ona? Eğer sen yani ahlaklı bir şekilde yürüyebilirsen, neden ona tapınıyoruz ki? Sana tapınmamız lazım. Calvin şunu dedi, biraz uzun, biraz zor ama çok iyi bence. Başka birisinin aklanmasını kendi başarısı olarak üstlendiğinde, asıl kurtarıcıyı göz ardı ederek, diğer insanların vicdanları için bir tuzak kurar ve müjdenin gerçekliğini tamamen mahveder. Aklandım, benim başarımdı. O zaman Mesih'i göz ardı ediyorsun. Yok sayıyorsun. Ya Mesih seni aklayacak ya da kendini aklamaya çalış. Başka bir seçenek yok. İkinci örnek. Neden müjdeye bir şey eklemek istiyorsun acaba? Çünkü gözle görülür, elle tutulur bir grupa ait olmak isteriz. Galatyalıları düşünün. Tamam mı? Şimdi Konya'daki bu yeni imanlılar. Adamlar Kudüs'ten geliyorlar. Bu neden çekiciydi? Yani Yahudi ol, sünnet ol. Nasıl çekici olabilir ki? Değil mi? Makas, işte geldik. Şimdi, çünkü bu adamlar paganizm içindeydiler. Ama artık bir karar verdiler. Pagan değiliz artık. Ne olmadığımızı biliyoruz. Pagan değiliz artık. Yani putlara tapmıyoruz. Tapınağa gitmiyoruz. Kahinlere para vermiyoruz. Artık yani bu sistem içinde değiliz. Ondan elimi yağımı çektim. O değilim. Neyim artık? Kimim artık? Çünkü tam bir Yahudi de olmadım. O bir din sistemi. Nedir bu Hristiyanlık? Çünkü o günlere göre bir dine benzemiyordu. Tapınak yok, özel binalar yok 4. yüzyıla kadar. Kendi evlerinde toplanıyordu. Kahinlik yok, müessesel bir yapısı yok, dinsel bir yapısı yok, törenler yok. Nedir bu Hristiyanlık o zaman? Ne? Biz o değiliz, neyiz? Ve herhalde bu yüzden Yahudilik onlara çekici geldi. Yani en azından bir törenlerimiz olsun. Ve acaba bunu yapıyor muyuz bazen? Değil mi? Nazar takıyordum. Şimdi Mesih'e iman ettim. Biliyorum ki artık nazar takmayacağım. Ama bir onun yerine bir haç takacağım. Elle görülür, gözle görülür bir şey, bir elle tutulur bir şey olsun yani. Onun yerinde yoksa hiçbir şey mi takmayacağım? O bana garip geliyor. Yoksa İslamiyet'te güzel cami binalarımız vardı. Tamam, Müslüman değiliz artık. Neyiz? O zaman güzel bir kilise binası olsun. Değil mi? Ama öyle bir şey yok. Yok yani. O zaman bunun içinde belli bir tarz, belli bir törenler vardı, bir adetler vardı. Ondan vazgeçtik. Şimdi neyiz, kimiz, nedir bir Hristiyan ya? Görünmez olanı takip ediyoruz. Ne o? Bizi tanımlayan bir şey gerekiyor diye düşünüyoruz. Yoksa nedir Hristiyanlık? Örneğin Rab'in sofrası. Tamam mı? Bence iyi bir örnek. Ve bugün Rab'in sofrasına katılacağız. Şimdi Mesih, bu iki resmi inceleyeceğiz. Tamam. Mesih Rab'in sofrasını bize bu şekilde verdi. Bir evde arkadaşlar arasında biz bize bir yemek sırasında ekmek ve şarap onu anmak için. O şekilde verdi. Biz onu ne hale getirdik? Evde değil, güzel süslü bir kilise binasında. Biz bize değil, İşte artık bir rahip takdis etmeli. Tamam. İsa onu kapsayıcı, herkesi kucaklayıcı bir şekilde olması istedi. biz onu dışlayıcı hale getirdik. Bizden değilsen katılamazsın. Ve bu şekilde sürekli Rabbin bize verdikleri törenselleştiriyoruz. Neden? Ve bence üçüncü bir örnek var. Müjde getirenler, müjde paylaşanlar, ben mesela, her şey kontrol altına almak istiyorlar. Yani kutsal ruha güvenmiyorlar. Kutsal ruha güvenmedikleri için, işte bu kurallar olsun, bu tarz olsun, bu kalıp olsun ki, aslında siz doğrulukta yürüdüğünüzden emin olalım. Mesela Martin Luther'in günlerinde her şey Latince olarak yapılıyordu. Neden? Çünkü Roma o şekilde her şeyi gözlemleyebildi. Sadece Roma'dan adamlar kilise önderiyor olabilir. Sadece Latince olarak yapılabilir. Luther ortaya kalkıyor, isyan ediyor. Hayır. Tanrı diyor ki, herkes kendi ana dilinde Tanrı'nın sözünü okuyabilsin. Ama bu Roma karşı çok zor geldi. Neden? Çünkü artık Almanca olarak, İngilizce olarak tapınırsanız biz nasıl kontrol edeceğiz ki? Ve o zaman Pavlos'un günlerinde Kudüs'e karşı böyle bir şey vardı. Kudüs merkez biziz diyor. Ama bu Galatyalılar Kudüs'le alakalı yok. Yok, biz Galatyalı Hristiyan olmak istiyoruz. Bizim günümüzde aynı şekilde müjde alın, siz olun. Tamam mı? Başka bir şey ilave etmeyelim. Peki o zaman bitirmek için sonra Rabbin sofrasına katılacağız. Kahin yok bugün maalesef. Bu öz müjde nedir o zaman? Ve ayet 1-4'te Pavlos bu şekilde diyor. Mesih babamız Tanrı'nın isteğine uyarak bizi şimdiki kötü çağdan kurtarmak için günahlarımızı karşılık kendini feda etti. Yani müjde kurtuluşla ilgili. Aslında müjde kurtuluşla ilgili. Tamam mı? Bir kadın denizde boğuluyorsa ona bir yüzme kılavuzu mu atacaksın? İşte bunu oku, yüzmeyi öğren, kendini kurtarabilirsin. Yoksa bir can simidi mi açacaksın? Aynen öyle. İsa Mesih bir öğretmen olmaktan ziyade, bir peygamber olmaktan ziyade, bir kitapla gelen olmaktan ziyade, bize yeni bir yasa getiren olmaktan ziyade, İsa Mesih bir kurtarıcıdır. Bizi kurtarmaya geldi. Can simidi odur zaten. Kurtuluşla ilgili. Ve neden kurtuluyoruz? Diyor ki şimdiki kötü çağdan kurtarmak için kendini feda etti. Şimdiki kötü çağdan. Bu çağın gidişatı bir yokuş gibi. Onu gösterebilirsek. Hepimiz doğduğumuzdan itibaren ölmekteyiz. Kaymaktayız. Kişisel olarak herkesin belli bir sonu var, değil mi? Herhalde sosyologlara göre 40 yaşlardan üstündeki neredeyse her gün ölüm hakkında düşünüyorlar. 40 yaşların altındakiler hiç kimse ölüm hakkında düşünmüyor. Bilmiyorum bu doğru mu değil mi? Ama düşünür düşünmez hepimiz ölmekteyiz. Ve bu yaşadığımız çağ aslında yok olmakta. Biz kayıyoruz belli bir sona doğru. Kişisel olarak ve küresel olarak dünyanın bir sonu olacak. Gördüğünüz her şey yok olacak. Tamam mı? Biz bu çağda doğduk. Günah işliyor bu çağın içinde. Bu yüzden kötü ve geçici. Mesih yeni bir çağ açmak üzere geldi. Mesih ölümden dirildiğinde yeni bir dönem açtı. Tanrı'nın egemenliği diyebiliriz. Yaşam diyebiliriz. O yüzden yeşil. Tamam mı? Yeni bir yaratılış. Ve şimdi eğer Mesih'e iman edersen bu çağdan atlayıp Mesih'in yeni yaratılışına dahil oluyorsun. Yani artık ölümde değilsin. Artık yaşamdasın. Mesih'tesin. İşte müjde budur. Kurtuluşla ilgili. Bu çağdan, yani bu gemi yok olacak. Boğulacak. Biz bundan atlayıp yeni bir gemiye biniyoruz. Mesih'in yüceliğiyle. O zaman ağa kalkalım ve dua edin birlikte. Çünkü size sormak istediğim bu bugün. Neye güveniyorsun? İster imanlı bugün. İster geldin misafir olarak. Araştırıyorsun. Soruyorsun sorularınızı. Aslında fark etmez. Aynı soru geçerli. Neye güveniyorsun? Yani kendi iyiliğine mi? Şimdi bilmiyorum. İyi bir hafta mı geçirdin? Kötü bir hafta mı geçirdin bu hafta? Yani ruhsal açısından. Çok mu günah işledim? Az mı günah işledin bu hafta? Bilemiyorum. Ben çok günah işledim bu hafta. Şimdi bazılarımız diyecek ki ben kendimi Tanrı'ya çok yakın hissediyorum. Bazılarımız diyecek ki ben kendimi Tanrı'dan çok uzakta hissediyorum. Aslında seni Tanrı'ya yakınlaştıran nedir? Mesih'in doğruluğu, Mesih'in kanı. Nasıl hissettiğini fark etmez. Fark etmiyor. İyi bir hafta mı, kötü bir hafta mı fark etmez. Mesih seni Tanrı'ya yakınlaştırır. Ona güveneceksin. Ona güveneceksin. Ona güvendiğimiz için kutsallıkta yürüyeceğiz. Bu müjdeyi kabul ettiğimiz için bir gün tamamen kutsal kılınacağız. Ve kendi çabamız var onun içerisinde. Onu göreceğiz. Bu hikaye burada bitmiyor. Ama bu müjdeye hiçbir şey ilave etmeyelim. Dua edelim.